Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kethiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından Allah'ın selamıyla selamlıyor. En kalbi hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygılarımı siz değerli dinleyenlerime arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimize, evlerimize, iş yerlerimize rahmetini, huzurunu doldursun. Her türlü darlığımızı, sıkıntımızı, zorluğumuzu defu ref eylesin inşallah. Hem manevi sıhhat ve afiyet hem de maddi sıhhat ve afiyetle bizleri mükafatlandırsın. Kıymetli dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene en güzel örnek sevgili Peygamberimizin örnekliğinin anlatılmış olduğu bu programda siz değerli dinleyenlerimle bugün Efendimizin evindeki sade hayatından kesitlerle yolumuza devam edeceğiz. Efendimiz kendisi gerçekten fıtraten zahit bir insan, Allah'a yönelmiş bir insan, ahireti dünyaya tercih etmiş bir insan, Allah'a kulluğu, Allah'ın zikrini, Allah'a yönelişi her türlü dünyevi zevklerin üstüne çıkarabilmiş bir insan sevgili Peygamberimiz. Böyle bir hayat, zirve bir hayat, örnek bir hayat ve bizi de elimizden tutup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şefkatli merhametli elleriyle, o şefkatli merhametli sözleriyle, sohbetleriyle bizlere de hep sohbet halinde, telkin halinde, ey kardeşlerim, ey mümin kardeşlerim, ey ümmetim, gelin ellerimden tutun, eteklerime sarılın ve beraberce Rabbimize gidelim, Allah'ımıza gidelim, cennete gidelim, Firdevs'e gidelim, Havz-ı Kevser'e gidelim diye davet eden bir insan, bütün insanlığı kurtuluşa davet eden, çağıran bir insan-ı kamil, Üsve-i Hasene sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabii ki Efendimiz aleyhisselam kendi evinde çok sade bir hayat yaşadığı gibi Efendimizin kerimeleri var, kızları var. Efendimizin damatları var, akrabaları var. Onların da ev hayatları var. Tabii ki sevgili Peygamberimiz hem kendi hayatında hem de evlatlarının, akrabaların hayatında bütün ümmete örnek olacak o mütevazi, zahidane bir hayat yaşıyor, onu tavsiye ediyor. En çok da kendi evlatlarına, kendi damatlarına bu noktada yol gösteriyor, yöntem gösteriyor. Kendisi gibi yapmalarını ve ümmete örnek olmalarını istiyor. Ve o çerçevede çok önemli telkinlerde bulunduğunu görüyoruz. Bakınız burada Efendimizin göz bebeği, sevgilisi Fatıma validemiz, Hazreti Ali ile evlendiği zamanki ev hayatı ve oradaki evlerindeki kullandıkları eşyalar ve oradaki sade hayat, bunun ne güzel misalleri var. Hazreti Ali Fatıma radıyallahu anha ile evlendiğinde yataklarının bir koyun derisinden ibaret olduğunu söylüyor. Biz diyor Fatıma ile evlendik diyor. Efendim yatağımız diyor bir koyun derisinden ibaretti, posttan ibaretti. Onu diyor altımız onu seriyorduk diyor. Orada biz ev hayatı yaşadık. Efendimiz bu durumdan şikayetçi olan kızına yalnızca sabır tavsiyesinde bulunuyor. Oluyor insan diyelim ki bir yatağımız diyelim ki bir deri. Belki de efendim çok da yünleri de çok fazla olmayabilir. Çok da yumuşak da olmayabilir o post. Böyle olunca o Efendimizin aşıklarından, ciğerpaylarından Fatıma validemiz geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ya ey babacığım diyor. İşte böyle. Halimiz bu. Bir yatağımız var, o da bir koyun postundan ibaret. Bilgin olsun babacığım diye söylüyor. Efendimiz, ay kızım demek öyle. Ah benim canım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Bulup buluşturalım, yapıp yapıştıralım. Size bir yatak temin edelim. Buyurmuyor. Buna diyor sabredin diyor. Sabırlı olun diyor. Şükredin diyor. Bütün bunları da sabredince, şükredince daha büyük mutluluk duyarsınız diyor. Ve onları böyle bir dünya derdiyle dertlenmelerine müsaade buyurmuyor. Bir keresinde de Peygamber Efendimiz aleyhisselam Hazreti Fatıma'yı ziyarete gitmiş. Ancak evinin kapısının nakışlı bir kumaşla örtülü olduğunu görmüş. Ziyarete gidiyor, bakıyor ki Fatıma validemizin evinin kapısı nereden geldiyse tabii ki helaldir. Kesinlikle o kapıya haram yakışmaz. Bir böyle nakışlı kumaş bulmuş. Fatıma validemiz o da bir hanım, o da bir insan. İster tabii şöyle nakışlı, çiçekli olsun, ne istemez. Onlar da bir insan nefsi taşıyor, bir hanım özelliği taşıyor. Alıyor onu kapısına koyuyor şöyle perde gibi. Kapının boşluğuna güzel olsun, güzel gözüksün diye Efendimiz geliyor, kapısının akışlı bir kumaşla örtülü olduğunu görünce içeri girmiyor, geri dönüyor. Hatta ben nerede, dünya ve dünyalıkta nerede diyerek bu durumdan hoşlanmadığını da fırsat doğunca Fatıma validemize ifade ediyor. Bunun üzerine çok üzülen Hazreti Fatıma örtüyü ne yapması gerektiğini sorduğunda Efendimiz bir başka aileye vermesini söylüyor. Ebu Davud Libas 43. Ya haram mı diye sorulabilir. Şimdi kıymeti dinleyenlerimizden bir sanki böyle adeta bir ses duyar gibi oluyorum. Ya bunlar haram mı hocam? Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, ben burada bir fıkıh dersi yapmıyorum. Ben burada bir şeyin helalli haramlığını tartışmıyorum. Ben burada şu ayette nasıl hüküm çıkar onu konuşmuyorum. Bizim dersimiz, bizim programımız Üsve-i Hasene, Efendimiz Aleyhisselam. Biz Efendimiz'i anlatıyoruz. Efendimiz'i anlatıyoruz. Efendimiz'in yaptığı anlatıyoruz. Efendimiz'in züht hayatını anlatıyoruz. Böyle Efendimiz. Efendimiz böyle. Ama hocam niye Efendimiz böyle? Efendimiz böyle kardeşim. O Allah'ı tanıyan, ahireti bilen, dünyanın faniliğini bilen, fani olan dünyaya gönlünü bağlamayan, dünyayı en azından en böyle efendim mütevazisinden dünyalık kısmını halleden, ama karşımızda Allah Resulü'nün bir 23 yıllık cihadı çıkıyor. Gazveleri çıkıyor, kulluk hayatı çıkıyor, tebliği çıkıyor, koşturmaları çıkıyor. Yani dop dolu bir hayat çıkıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam yatağım şöyle olsun, hasırım böyle olsun, kilimim böyle olsun diye uğraşacak olsaydı ondan zaman bulup da bu kadar böyle muhteşem bir tebliğ hayatı, muhteşem bir devrim, inkılap, bir Kur'an, canlı bir Kur'an olma şey olmazdı. Dolayısıyla insan, burada bizim tartıştığımız konu şu, Efendimiz Aleyhisselam zirve bir şahsiyet, zirve bir insan nasıl oldu? İşte bütün bu gedikleri, açıkları, delikleri kapatmak suretiyle hem kendi hayatında hem de kızının, akrabasının, damadının ve ulaşabildiği kadar müminlerin böyle enerjilerimizin boşa aktığı, boşa gittiği, gücümüzün, kalbi gücümüzün boşa aktığı, boşa gittiği yırtıkları yamayarak, delikleri kapatarak oralardan biriktiren enerjiyle kulluğa, ibadete, tebliğe, cihada, hayatın diyelim ki daha faydalı olan alanlarına bir enerji transferi yapıldığını burada görüyoruz. Onun için burada Resul Efendimiz, yani bir alam helal bir şeyini tartışmıyoruz. Burada Efendimiz kendi kızının evinde öyle cicili bicili, nakışlı şey olmasını istemiyor. Buna da gönlünüzü kaptırmayın diyor. Tesbihat çekin diyor. Namaz kılın diyor. Gelen fakir fukarayı doyurun diyor. Yani daha büyük gönlünüzü bağlayacağınız ulvi hedefler, ulvi işler olsun diye. Bunun tavsiyesini yapıyor. Yoksa mesele caiz mi değil mi tartışması değil şüphesiz. Ve ne yapayım bunu diyor babacığım dediği zaman da bunu diyor bir başka mesele ver. Bakın haram olsa Efendimiz Aleyhisselam onun başka aileye verilmesi istenmez. Ama bir peygamber kızı olarak onun şekilde cicili bicili şeylerin peşinde olmasını istemiyor. Ama bir başka aile bunu kullansa bir sakıncası olmaz. Daha da güzel olur buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mutfak eşyaları ve sofra biçimini, oraya gelelim şimdi. Nasıldı Efendimiz Aleyhisselam'ın mutfağı, nasıl, kaç, ne kadar, kaç metrekare büyüklüğündeydi? Mutfak dolabı nasıldı? Mutfak içerisinde neler vardı? Masası, sandalyeleri nasıldı? Diğer çatalı, bıçağı, kaşığı kaçar taneydi? Tabağı, tenceresi, düdüklüsü ne kadar? Onlara bakalım. İşte bunlar bugün bizim hep peşine koştuğumuz ve bir türlü tatmin olmadığımız şeyler. Yok efendim, o tencere olmadı, bu tencere. O pişirmedi, bu pişirdi. Yok tavanın efendim bin çeşidi. Tatlı efendim tabağı ayrı olacak. Çorba tabağı ayrı olacak. Üst üste konacak şu bu neyse. Ya hocam haram mı? Kıymetli kardeşlerim, ben bu üç veya senin programında haram helal meselesi hiç bana sormayın. Biz orasını efendim işin fıkıh tarafına bırakalım. Biz Allah Resulü'nü anlatıyoruz. Onun örnekleri anlatıyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın kendisine makamı mahmudu, Firdevs cennetlerinin üstünde en yüce makamı vaat ettiği bir insandan bahsediyoruz. Allah'a yakın bir kuldan bahsediyoruz. Allah'a yakınlaşmaktan bahsediyoruz. Takva hayatından bahsediyoruz. Ahiret endişesinden bahsediyoruz. Yollarda sürünmekten, kalmaktan korkumuzu dile getiriyoruz. Yani büyük bir yolculuğun, uzun bir yolculuğun, biz zayıf gariban yolcular olarak bu konuları gündeme getiriyoruz. Diyoruz ki, yani yollarda kalmayalım, yollarda oyalanmayalım, eften püften şeye takılmayalım, yani gönlümüzde daha büyük aslanlar yatsın. Biz bunun derdindeyiz, bunun şeyini söylüyoruz. Onun için bakınız, Efendimiz Aleyhisselam mutfak eşyaları ve sofra biçimi. Ona küçük yaştan itibaren 9 yıl hizmet eden Enes radıyallahu anh'ten dinleyelim. 9 yıl, 10 yıl Efendimizin evinde yakınında hizmet ediyor. Ve bakalım ki Hazreti Enes radıyallahu anh neler bize bildiriyor, neler aktarıyor. Diyor ki Enes, ben Allah Resulü'nün küçük sahanlarda yemek yediğini görmedim. Çok böyle özel küçük kaplarda yemek yediğini görmedim. Ayrıca ona ince undan ekmek pişirildiğini ve yine onun masa sehpa gibi üzerine yemek konulan şeylerde yemek yediğini bilmiyorum. Görmedim. Ben 10 yıl Medine döneminde ki Efendimiz Aleyhisselam'ın esas, yani belki hayatının geçmiş olduğu, evliliklerinin, işte diğer efendim bütün savaşlar, ganimetler, şunlar bunlar esas, yani nübüvvet senesinin son 10 yılı daha bir ayrı değerlendirmesi gerekir. Daha yoğun, daha böyle bir hayat. Orada diyor Allah Resulü'nün, diyor, ne diyor, küçük diyor kaplarda yemek yediğini. Çünkü küçük kaplar yok. Çünkü aile komple efendim ortaya bir büyük kap konarak, yemek konarak, herkes o ortak olan kaptan yediğinden dolayı tahminim onu kastediyor sevgili Enes radıyallahu anh Efendimiz. Ayrıca ona ince undan ekmek pişirildiğinde görmedim diyor. Çünkü bu tür tavsiyelerde de onun diyor kepeğini ayırmayın da o şekilde pişirin diye tavsiyelerini görmüştük. Yine Efendimizin masa sehpa gibi üzerine yemek konulan şeyler yemek yediğini de bilmiyorum. Nerede yiyor? Sofra yemeğini diyor. Şimdi onunla ilgili bir bilgi de aktarmak istiyorum sizlere. Bu hadisi rivayet eden Katade'ye peki onlar neyin üzerine yerlerdi diye sorulduğunda o yer sofralarında yiyorlardı buyurmuştur. Buhari etimede geçiyor. Sevgili Peygamberimiz, gördüğümüz kadarıyla aldığımız bilgiler istikametinde bizim o masalarda, sandalyelerde oturup yemek yememiş. Yok, yememiş. Buhari bu şekilde kaydediyor. Peygamber Efendimiz yaşadığı mütevazi ve zahidane hayat sebebiyle bu tür yiyecekleri yememiş ve yine lüks sofra malzemelerini kullanmaktan imtina etmiştir. Fakat Efendimizin bu tavrı bunların kullanılmasının haram olduğunu göstermez. Zira hadiste sadece bir durum tespiti yapılmıştır. Benim de size efendim zaman zaman arz ettiğim gibi bir durum tespiti yapılıyor. Ama içimizde ya Efendimiz nasıl yaptı? Efendimiz nasıl yapardı? Efendimiz nasıl olurdu diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle aynileşme, ona yaklaşma, onun gibi olma, ona yakın olma, cennette ona yakın olma, komşu olma tarzında böyle bir endişesi, derdi, korkusu, arzusu, iştiyakı olanlara biz bunu söylüyoruz. Hani Selman-ı Farisi Hazretleri çok güzel bir hatıradır. Selman-ı Farisi Hazretleri tabi vali oluyor. Sonra çok mütevazi bir hayat yaşıyor. Böyle pek çok insan tanımıyor. tanıyanlar da çok böyle gözlerini büyütüyorlar. Hatta diyorlar ki, birisi diyor ki işte Selman Peygamber Efendimiz'in sahabesiymiş. Allah Resulü'nü görmüş, beraber yaşamış onunla falan diye duyulunca herkes demek böyle. Demek ki Peygamberimizi görmüş, onun sahabesiymiş gibi. Ara o vali olduğu yerde aralarında konuşmalar geçmeye başlamış. Hatta bir şahıs da bu merakını engelleyememiş, gitmiş Selman-ı Farisi Efendimizin yanına yolda yürürken veya uygun bir yerde. Demiş ki, ey Selman demiş, duyduğuma göre sen Allah Resulü'nün sahabesi misin? Onun asabından mısın? Öyle duydum, doğru mu? Selman Efendimizin, Hazreti Selman'ın verdiği cevap çok güzel bir dikkat. Diyor ki, hayır diyor. Ben diyor, kendimin diyor Allah Resulü'nün sahabesi olduğunu iddia edemem diyor. Onu da bilmiyorum. Acaba ben onun sahabesiyim mi değil mi, onu da bilmiyorum. Çünkü diyor, bana göre Allah Resulü'nün sahabesi cennette Efendimizle beraber olma liyakatini efendim bunu elde eden insandır diyor. Ben ne bileyim, cennette Efendimizle beraber olacak mıyım, olmayacak mıyım? Ben onu bilmiyorum. Onun öyle bir garantim yok. Onun için kim yarın cennette Allah Resulü'ne komşu olursa, Allah Resulü görebilirse, Allah Resulü'ne yakın olursa, bana göre diyor Allah Resulü'nün sahabesi budur. Yoksa dünyada görmüş görmemiş, tamam, o da çok önemli, o da önemlidir ama çok da önemli değil. Kıymetli kardeşlerim, işte Hazreti Selman'ın bakışı bu. Hazreti Selman'ın bakışı bu. Yarın biz cennette, mahşerde nerede olacağız? Cennette nerede olacağız? Bizim Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem bir komşu olma, ona yakın olma, onu görme derdimiz var mı? Bir sahabenin, ya Resulallah ben seni efendim göremesem halim nice olurdu, yandığı gibi yanabiliyor muyuz? Ya geliyor bir sahabe, efendim yüzü sapsarı bir şekilde, mahzun, böyle başı boynu bükülmüş, böyle efendim hazin, hüzünlü Efendimizin yanına geliyor. Ondan sonra Efendimiz diyor ki, hayırdır diyor, deyim var, ne oldu, hasta mısın, bir tarafım ağrıyor, bir ihtiyacım mı var, ne oldu, niye bu haldesin? O aşık sahabi Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, ya Resulallah benim derdim dertlerim büyüğü. Hayır diyor, ne yemeğe ihtiyacım var, ne içmeye ihtiyacım var, benim diye dünyalık bir derdim yok diyor. Yani her şeyinde var, memnunum da, böyle bir derdim yok. Esas benim derdim daha büyük bir dert ya Resulallah. Nedir diyor? Benim derdim diyor ya Resulallah seninle alakalı diyor. Ne oldu diyor kardeşim, söyle derdini, derde derman olayım. Dua edelim, yardımcı olalım. Yok diyor ya Resulallah, öyle bir dert değil diyor, daha büyük bir dert. O da şu diyor, ya Resulallah ben diyor sana aşıkım diyor. Seni görmeden yapamıyorum ya Resulallah. Sohbetlerine katılıyorum. Sonra sohbetlerinde halden hale geçiyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok fevkalade huzurlu oluyorum. Sonra ayrılıp eve giriyorum. Evde kararım kalmıyor. Yani bir an önce canımı mescide atmaya, sohbetine atmaya çalışıyorum. Yani çünkü duramıyorum. Hani kararım kalmaz Allah'ım diye bir şey vardır. Yunus'un bir şeyi vardır. Ne zaman ararsam, anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım diye. Yani aklıma geldiğin zaman, yani benim kararım kalmıyor. Mutlaka seni gelmem, görmem lazım, duymam lazım. Çünkü başka türlü yaşamam mümkün değil. Benim için, yani bir insan için hava ve su ne mesabedeyse, ya Resulallah sen de benim gibi öylesin. Benim için su gibisin, hava gibisin, sensiz yaşayamam. Olur diyor. Gel diyor. İşte katıl sohbetleri. Yok diyor Resulallah, derdim o değil. Derdim daha büyük. Ben diyor dünyada bunu görebiliyorum ama şunu da biliyorum ki bu dünya fani. Yani Allah size diyor uzun ömür versin diyor. Ya diyor, ikimiz öleceğiz ya Resulallah. Ama siz mi önce gidersiniz, ben mi önce, onu bilemiyorum diyor. Yarın mahşer günü olacak diyor. Kıyamet olacak. Esas derdim orası. Yani orada ya Resulallah siz nerede olacaksınız, ben nerede olacağım? Siz kesin cennete gideceksiniz. Makam Mahmud sahibisiniz. Allah'ın böyle bir garantisi var ama ben bir, yani cennete gidip gitmeyeceğim belli değil. Orası meçhul. İki, cennete gittiğim zaman sen nerede olacaksın, ben nerede olacağım ve ya Resulallah ben seni görebilecek miyim ve sana yakın olabilecek miyim? Derdim bu. Beni yakan bu. Efendimiz Aleyhisselam bir müddet sükût buyurunca oradan bir ayet-i kerime geliyor. Nisa suresi 69. ayet-i kerime. Estağfirullah. Ve men yuti'illah ve'r-rasul فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا. Kim bu dünya hayatında Allah'a, Resulullah'a itaat ederse, severse, inanırsa, severse, itaat ederse, Allah'ın Resulullah'ın sözünü tutarsa, ondan dediği gibi bir hayat yaşarsa, Müslümanlığın kıymetini bilirse, işte bu bahtiyarlar yarın mahşer günü ve ahirette cennette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaklardır. Allah onları onun yanına götürecektir. Ve hasune ulaike rafika. Bir insanın peygamberlere, Efendimiz Aleyhisselam'a, Hazreti Ebubekir'e, sıddıklara, şehitlere, salihlere dost olması, arkadaş olması ne güzel bir dostluktur. Veya o peygamberlerin, o insanın efendim arkadaşı, dostu olması ne muazzam bir arkadaşlıktır. Ne muazzam bir dostluktur ya. Kim istemez bunu? Bu Allah'ın fadlıdır. Allah bunu efendim dilediğine verir ve al-vekil olarak Allah yeter. Bu ayet-i kerime geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Efendimiz ayetime gelince Efendimiz şöyle tebessüm buyuruyor. Bir yüzü gülüyor. Böyle içi aydınlanıyor. Diyor ki gel kardeşim gel sana ben müjdemi vereyim. Allah ayet indirdi. El mer'u ma'a men habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen diyor madem ki bir derdin var, böyle bir aşkın var, böyle bir yaran var, merak etme. Eğer bu sen bu haline ölürsen inşallah yarın mahşerde cennette beraber olacağız diye o müjdeyi veriyor. Diyor ki ya Resulallah diyor ben bunu diyor bütün diyor kardeşlerime müjdeleyeyim, müjdele diyor. Müjdele bu sana sadece sana mahsus bir şey değil. Herkese mahsus. Kim Allah Resulü'ne itaat ederse ve işte buradaki bahsettiğim şekilde Allah Resulü ile beraber olma arzusunu taşırsa Selman-ı Faris Efendimizin buyurduğu gibi benim diyor tarifime göre diyor sahabe diyor dünyada Allah Resulü'nü gören değil. Benim tarifime, anlayışıma göre Allah Resulü'nün sahabesi cennette ona sahabe olma, arkadaş olma başarısını kazananlardır diye söylüyor. İşte bu açıdan bakarsak o zaman işte bu iş haram helal mi şeyinden efendim modundan geçeriz. Allah Resulü ne yaptı? Nasıl bir kulluk yaşadı? Nasıl bir efendim tevazu vardı? Evi, barkı, yemesi, içmesi, cihadı. İşte bütün derdimiz hep Efendimizin peşine yönelmek, hep onun izini takip etmek, hep o en güzel örneğin efendim örnek olarak kendimize almak ve onunla aydınlaşmak olacaktır kıymetli kardeşlerim. Bir başka rivayette de kendisine çanaklarda yiyecek ve içecek sunulmadığı belirtilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere oturduğu ve sofrasının da yere serildiği bildiriliyor. Yani özel mesela Efendimiz'e daha böyle özel kaplarda işte yiyecek içecekler efendim sunuldu getirildi özel ayrı tutulurdu falan gibi böyle şeyler yok. Efendimiz yere oturuyor, sofrası yere seriyor ve yerde bizim gibi bağdaşta koymuyor. Tek gelen rivayetlerde dizüstü oturuyor. Hatta efendim bir ayağını mübarek karınlarına doğru çekmek suretiyle yani çok böyle yiyip de efendim karınları şişmesin yani bizim şişirdiğimiz gibi şişmesin diye az bir şeyle tokluğu, doygunluğu hissetmek maksadıyla da efendim öyle bir oturuş yapıyor. Hatta bir seferinde Efendimiz Aleyhisselam bir arkadaşlarıyla beraber bir sofra konuyor. Bir yemek pişiriliyor. Efendimiz Aleyhisselam dizüstü oturuyor. Tencereyi önüne alıyor ve oradan arkadaşlara yemek doldurmaya başlıyor. Bir bedevi geliyor Efendimizin bu oturuşunu görünce şaşırıp karıyor. Ya bakıyor diyor ki ya Resulullah diyor bu nasıl bir oturuştur? Sen bir peygambersin, sen bu buradaki kavmin liderisin, başkanısın. Böyle bu oturuş nasıl bir oturuş? Efendim oturuşuna hayran kalıyor. Çünkü mütevazi bir oturuş. Yani sıradan bir insanın oturuşu. Oturmuş dizüstü bir ayağını kırmış oradan efendim eteğini çekmiş ve elinde kepçesiyle oradaki kardeşliğine yemek dağıtıyor. Şaşırıp kalıyor bedevi. Bu nasıl bir oturuştur diyor. İşte bu yukarıda zikri geçen çanaklar İran veya başka medeniyetlerin süslü ve kıymetli mamulleri olsa gerektir. Yani bu süslü mamullerle Efendimiz'e ikram etmiyor Efendimiz, ettirmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem krallar gibi ihtişamlı bir sofra yerine sade ve mütevazi sofra tarzını tercih buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Nitekim bir hadislerinde ben sadece bir kulum, kulun yediği gibi yer, yani köleyim demek istiyor. Burada kul, hepimiz kuluz da, yani bir köle, efendisinin yanında bir köle gibi. Esas efendi Yüce Rabbimiz, biz onların, onun efendim kullarıyız, köleleriyiz. Ben sadece bir kulum, köleyim. Kulun yediği gibi yer, içtiği gibi içerim buyuruyor. Ve bu şekilde mütevazı bir hayat yaşamak istediğini dile getiriyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Selveri Alem Efendimizin ailesinin mutfak işlerine gelince, bu hususta bazı hizmetçilerin zaman zaman yardımda bulundukları görülmekle birlikte, yemeklerini Efendimizin genellikle validelerimiz pişirirlerdi. Mesela Hazreti Safiye çok güzel yemek yapardı annelerimizden. Hazreti Ayşe onun gibi yemek yapanı görmedim buyuruyor. Ayşe validemiz bir gün harira denen bir çorba pişirmiş ve orada bulunan Hazreti Sevdiye de yemesini teklif etmişti. Onun olumsuz cevap vermesi üzerine, yani Ayşe validemiz harira diye yemek pişiriyor, Hazreti Sevdiye de Efendimizin eşlerinden, ya gel diyor, sen de diyor biraz ye diyor. Hazreti Sevde de herhalde ya karnı toktu veyahut da efendim yemek istemedi. Bu teklifi reddediyor. Bunun üzerine Ayşe validemiz bu yemekten Sevde'nin yüzüne şöyle bir sıvıyor, bulaştırıyor. O anda Efendimizin teşvikiyle Sevde validemiz de aynı şeyi yaparak mukabele ediyor. Efendimiz de bu olay karşısında tebessüm ediyor. Şimdi burada tabii bir ayrı bir Efendimizin aile hayatıyla alakalı ayrı bir güzellik var, bir muhabbet var. Orada Efendimiz zaman zaman eşleriyle böyle şakalaştığını, işte böyle Ayşe validemizin o çorbayı Sevde validemizin üzerine, yüzüne bulaştırması, Efendimiz'in sen de kısas hakkın var, sen de böyle yap buyurması ve tebessüm etmesi, orada çok ince, çok ayrıntılı bir muhabbetin izlerini taşıyor bu olay tabii. Ve aynı zamanda da Efendimizin daha ziyade yemeklerinde eşlerinin, annelerimizin pişirdiğini de bize göstermiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, o hayatta, Efendimizin aile hayatında, Efendimizin yemesinde, içmesinde, mutfağında, yatağında, döşeğinde gerçekten hepimizin böyle hayranlıkla seyredeceği, adeta derin bir kuyuya tepesinden bakar gibi bakıp da başımızın döndüğü bir güzellik, bir incelik kendisini gösteriyor. Hayran kalıyoruz, seviyoruz, hayran kalıyoruz, ne güzel diyoruz, nasıl bir güzel hayat diyoruz. Bu şekilde inşallah bu hayranlıklarımız, bu sevgilerimiz itaate dönüşür ve hayatımızda da bunun izlerini görürüz ve hem kendimize mutluluk verecek hem de başkalarına örnek olacak sade bir hayatın kapısını bu şekilde aralarız ve İnsanlığın kendisini heder ettiği, mahvet helak ettiği bu dünya perestlik, maddi perestlikten de kendimizi kurtarırız ve dünyaya da bir tevazunun ve züht hayatının bir huzur esintisinin esmesine de vesile oluruz diye temenni ediyor ve hepinizi tekrar Allah'a emanet ediyoruz.